Ayrım 3.
Bu liberal Sorel'in oğluna Latince öğretiyordu ve beraberinde getirdiği bir sürü kitabı ona bıraktı. Bundan dolayı değil midir ki kerestecinin oğlunu çocuklarımızın yanına sokmayı aklımdan bile geçirmezdim. Fakat papaz bir daha barışmamak üzere aramızın açılmasına sebep olan olaydan bir gün önce bana onun papaz okuluna girmek üzere din bilgisi çalıştığını söyledi. Demek ki o liberal değil hem de Latince biliyor. Dipnot: Fransızca metinde e ile latinist sözcüğü bir bakıma liberallerin karşıtı olarak kullanılmıştır. Geniş anlamda alınacak olursa Roman kilisesine yani Katolikliğe, Latin dinine bağlı diye yorumlanabilir. Monsieur de Renal karısına diplomatça bir tavırla bakarak, "Bu bizim birçok bakımlardan işimize gelir. Valeno binek arabasına iki tane Normandiya atı aldığı için caka satıp duruyor. Fakat çocuklarının öğretmeni yok. Sorel'in oğlunu elimizden alabilir." Monsieur de Renal bu mükemmel düşüncesinden dolayı karısına bir gülümseme ile teşekkür ederek, "Demek tasarladığım şeyi sen de uygun buluyorsun," dedi. "Öyleyse karar verildi demektir." "Aman tanrım, ne kadar da çabuk karar veriyorsun." "Karakter sahibi bir insanım da ondan. Papaz da bunun farkına vardı ya. Gerçeği saklamayalım, burada etrafımızı liberaller almış bulunuyor. Bütün bu kumaş tacirlerinin beni kıskandığına eminim. İçlerinden 2-3 tanesi zenginleşiyor. Monsieur de Renal'in çocuklarını yanlarında öğretmenleriyle giderlerken görmelerini çok isterdim. Bu onlara hadlerini bildirecek. Büyük babam bize çocukluğunda eğitmeni olduğunu kaç kez anlatmıştır. Bu iş bize nihayet 100 liraya mal olabilir. Ama bu yerimizi, onurumuzu korumak için gerekli bir gider sayılır." Bu ani karar karşısında Madame de Renal'e bir düşünce aldı. Uzun boylu, güzel endamlı ve bu dağlarda oturanların söylediklerine göre o bölgenin en güzel kadınıydı. Halinde bir sadelik, tavırlarında bir tazelik vardı. Onun bu saf, masumiyet ve canlılık dolu güzelliği karşısında Parisli bir adam tatlı bir şehvet düşüncesine de kapılabilirdi. Madame de Renal bu çeşit bir ilgi uyandırdığını bilseydi herhalde çok utanırdı. Ne hoppalık ne de yapmacıklı davranma merakı onun kalbinde yer etmişti. Kimsesizler yurdunun zengin müdürü Monsieur Valeno'nun onu elde etmek için uğraştığı söyleniyordu. Fakat bu işte başarılı olamamış ve Madame de Renal'in namusuna olan güven bir kat daha artmıştı. Zira Monsieur Valeno denilen adam kırmızı yanaklı, gür siyah favorili, taşrada yakışıklı adam dedikleri, kaba, küstah, gürültücü ve iri yarı bir gençti. Çok sıkılgan ve görünüşte günü gününe uymayan bir kadın olan Madame de Renal'in bilhassa hoşlanmadığı şey, Monsieur Valeno'nun durmadan hareket etmesi ve bağıra bağıra konuşmasıydı. Verrières'de sülale dedikleri şeye karşı duydukları tiksinti yüzünden, kibar bir soydan olduğu için övünür diye adı çıkmıştı. Gerçekte o böyle bir şeyi aklına dahi getirmiyordu ama Verrières'lilerin evine misafirliğe pek az geldiklerini görmekten memnun olmuyor da değildi. Şurasında gizlemeyelim ki bayanlara göre o aptalın biriydi. Çünkü kocasına cilve yapmaz, kendisine Paris'ten, Besançon'dan güzel şapkalar getirtmek için çıkan en büyük fırsatları kaçırırdı. O kadar temiz yürekli bir kadındı ki kocasının nasıl bir adam olduğu hakkında karar vermeye ve canını sıktığını kendi kendine itiraf etmeye bile bir defacık olsun kalkışmamıştı. Karı koca arasında daha tatlı ilişkiler olması gerektiğini sanıyor fakat bunu bile kendi kendisine söylemekten çekiniyordu. Kocasını en çok sevdiği zamanlar onun birini subay, ikincisini yargıç, üçüncüsünü de rahip yapmayı düşündüğü üç çocuğundan bahsettiği anlardı. Velhasıl Monsieur de Renal'i tanıdığı diğer erkeklerden çok daha az can sıkıcı buluyordu. Madame de Renal'in kocası hakkındaki bu yargısı akla uygundu. Verrières belediye başkanı kendisine amcalarından birinden miras kalan ve her vesileyle temcit pilavı gibi tekrarladığı bir yarım düzine kadar şakacı söz sayesinde nükteci ve özellikle hoş sohbet bir adam olarak tanınmıştı. Dipnot: Yazar kendi eliyle yazmış olduğu orijinal metinde "Qu'il lâche, répète, dans les grandes occasions" var. fakat ilk basılış sırasında bu sözcükleri düzeltmiştir. İhtiyar Yüzbaşı de Renal, Büyük Fransız İhtilali'nden önce Dük d'Orléans'ın piyade alayında hizmet etmişti. Paris'e gittiği zaman prensin salonlarına kabul ediliyordu. Madame de Montesson'u, meşhur Madame de Genlis'i, Palais Royal eğlencelerini yaratan Monsieur Ducrest'i hep bu salonlarda görmüştü. Monsieur de Renal'in anlattığı fıkralarda bu kimselerin adları çok geçerdi. Fakat anlatılması oldukça nazik bir iş olan bu şeyleri hatırlamak Monsieur de Renal'e zor gelmeye başlamıştı. Bunun içindir ki Orléans Hanedanı hakkındaki fıkralarını artık yalnız önemli toplantılarda naklediyordu. Zaten ancak paradan bahsedilmediği zaman terbiyeli olduğundan haklı olarak Verrier'in en kibar ve soylu adamı sayılıyordu. 4. Bölüm. Bir Baba ve Bir Oğul. Eğer böyleysem kabahat bende mi? Machiavelli. Ertesi sabah saat 6'da Verrier Belediye Başkanı Sorel Baba'nın kereste fabrikasına doğru inerken kendi kendine "Karım gerçekten akıllı bir kadınmış." diyordu. Üstünlük her zamanki gibi bende kalsın diye her ne kadar kendisine söylemedimse de şayet Latince'yi bir melek kadar iyi bildiği söylenen şu küçük rahip Sorel'i çocuklarıma öğretmen olarak almayacak olursam kötü niyetli bir adam olan kimsesizler yurdu müdürünün aynı şeyi düşünebileceğini ve onu benim elimden alacağını aklıma bile getirmemiştim. Çocuklarının öğretmeninden kim bilir ne kadar böbürlenecek bahsedecekti. İyi ama Sorel benim evime öğretmen olarak geldiğinde de papaz cübbesi giyecek mi? Monsieur de Renal bu kuşkuya kapılmış bir haldeyken uzaktan aşağı yukarı 6 ayak boyunda bir adamın sabahın bu erken saatinde Dubs ırmağı boyunca biçilmek üzere yığılmış olan keresteleri ölçmekte olduğunu gördü. Köylü belediye başkanının yaklaştığını görünce suratını ekşitti. Zira kerestelerin yolu kapattıkları yetmiyormuş gibi oraya kaçak olarak yığılmışlardı. Sorel Baba, evet bu adam Sorel Baba'ydı. Monsieur de Renal'in oğlu Julien için yaptığı öneri karşısında şaştı ve şaştığından fazla da sevindi. Buna rağmen onu yine bu dağlarda yaşayan adamların kurnazlıklarını gizlemek için pek ustalıkla kullandıkları ve ilgisizlikle karışık bir hoşnutsuzluk ifade eden üzüntülü bir tavırla dinledi. Oraları İspanyolların istilası altında bulunduğu devirde köle olan bu adamlar, Mısırlı fellahların yüzlerinde görülen o ifadeyi hala taşırlar. Sorel'in cevabı önce ezbere bildiği bir takım saygılı sözlerin hepsini sıralamak oldu. Bu hoş sözleri çehresine özgü sahtelik ve hemen hemen hilebazlık halini büsbütün arttıran, acemice bir gülümsemeyle yinelerken, ihtiyar köylünün kafası boş durmuyor, bu kadar önemli bir kişinin hiçbir işe yaramayan oğlunu yanına almak istemesindeki nedeni araştırıyordu. Julien'den hiç memnun değildi. Monsieur de Renal ise ona yılda 300 frank gibi umulmadık bir para vereceğini, evinde besleyeceğini ve giydireceğini söylüyordu. Sorel Baba'nın bir deha sonucu olarak birdenbire ileri sürdüğü bu sonuncu koşulu da Monsieur de Renal derhal kabul etmişti. Bu koşul karşısında belediye başkanı kuşkulandı. Öyle ya, madem ki Sorel kendisini çok memnun etmesi gereken teklifi yeterli görmüyor, şu halde ona başka bir önerinin yapıldığı besbelli diyordu. Böyle bir teklifi Valeno değil de kim yapabilirdi? Monsieur de Renal hemen orada karar vermesi için Sorel'i çok sıkıştırdıysa da emeği boşa gitti. Kurnaz ve ihtiyar köylü bir türlü yanaşmadı. Sanki taşrada zengin bir babanın meteliği olmayan oğluna adet yerini bulsun diye danıştığı bilinmiyormuş gibi bir de oğlu ile görüşeceğini bildirdi. Suyla çalışan bir kereste fabrikası derenin kenarında bir barakadan ibarettir. Bu barakanın damı 4 tane kocaman direğe dayanır. Ortada 8-10 ayak yüksekliğinde bulunan ve inip çıkan bir bıçkı görülür. Bu sırada gayet basit bir makine odunları birer birer testerenin önüne sürer. Ağaç kütüklerini iten makineyi ve kütükleri keserek düzgün tahtalar haline getiren testereyi harekete getiren şey suyla dönen bir çarktır. Fabrikasına yaklaşırken Sorel Baba Julien'e avazı çıktığı kadar bağırarak seslendiyse de cevap veren olmadı. ortanca ve büyük oğlundan bıçkıya götürecekleri cam kütüklerinin kabasını alan bu dev gibi adamlardan başka kimseyi göremedi. Kütüğün üzerine çizilen kara çizgi boyunca vurmaya çalışıyorlar ve baltalarını her indirişte kocaman parçalar koparıyorlardı. Babalarının sesini duymadılar. Sorel baba barakaya doğru ilerledi. İçeriye girdiğinde Julien'i bulunması gereken yerde, yani bıçkı başında aradıysa da bulamadı. Onun 5-6 ayak yüksekliğinde bulunan tavanın direklerinden birinde ata biner gibi oturduğunu gördü. Julien, makinenin çalışmasına dikkatle kollayacağı yerde okuyordu. İhtiyar Sorel'in en hoşlanmadığı şey de buydu. Julien'in ağabeylerininkine hiç benzemeyen ve kuvvet isteyen işlere az yatkın olan ince vücudunu hoş görebilirdi. Fakat onun da okuma merakından nefret ediyordu, hem zaten kendisi de okumak bilmezdi. Julien'e boş yere 2-3 kez seslendi. Delikanlının babasının o müthiş sesini duymasına engel olan şey testerinin çıkardığı gürültüden ziyade okuduğu kitaba dalmış olmasıydı. Nihayet Sorel baba ihtiyar halinde önce bıçkının kesmekte olduğu tahtaya, oradan da tavana destek görevini yapan ve çaprazlama konmuş olan kalasa çeviklikle sıçrayıverdi. Julien'in elindeki kitap bir vuruşta dereye kadar fırladı, tepesine bir takke gibi geçiveren aynı derecede şiddetli ikinci bir sille delikanlıya dengesini kaybettirdi. 10-15 ayak aşağıda işleyen makinenin çarkları arasına düşüp paramparça olacaktı ki tam yuvarlanacağı sırada babası eliyle yakaladı. ''Seni gidi tembel seni. Bıçkı başında nöbetçi olduğun zaman yoksa hep böyle şu lanet kitaplarını mı okuyacaksın? Akşamları papazın evine gidip zamanını harcadığında oku canıma minnet.'' Julien yediği tokadın etkisiyle sertemlemiş ve ağzı burnu kanamış olduğu halde görevi başına bıçkının yanına gitti. Gözleri duyduğu acıdan çok kitabını kaybetmiş olmanın verdiği üzüntüden yaşla dolmuştu. ''Aşağı in hayvan herif, sana söyleyeceğim var.'' Makinenin gürültüsü bu kez de bu emri duymasına engel oldu. Artık inmiş olan babası tekrar çıkmak zahmetine katlanmak istemediğinden eline ceviz toplamaya yarayan bir sırık geçirdi ve oğlunun omuzuna indirdi. Julien yere iner inmez ihtiyar Sorel onu ite kaka eve doğru sürükledi. Delikanlı kim bilir bana ne yapacak diye düşünüyordu. Geçerken kitabın düştüğü dereye üzgün üzgün baktı. Kitaplarının içinde en çok sevdiği buydu. Memorial de Saint-Hélène. Dipnot, Büyük Fransız tarihçisi Comte de Lacaze, İmparator Napolyon'a Saint-Hélène adasındaki sürgününde eşlik etmiş ve eski imparatorla yaptığı uzun konuşmalara dayanarak anılarını yazmıştır. Bu esere tarihçinin kendisinden de birçok şeyler eklediği söylenmektedir. Eser 1823'te yayınlanmıştır. Julien'in yanakları kızarmış, gözleri yere eğilmişti. 18-19 yaşlarında, görünüşte zayıf, yüzünün hatları düzgün olmayan fakat bir incelik ifade eden eğri burunlu bir delikanlıydı. Sakin anlarında düşünceyle dolu olan ve ateş saçan iri siyah gözleri şimdi müthiş bir kinle parlıyordu. Çok aşağıdan çıkan koyu kumral saçları alnını basıklaştırıyor ve kızdığı zamanlarda delikanlıya acımasız bir kişi görünümü veriyordu. İnsan yüzünün şu sayısız çeşitliliği arasında bu kadar göze çarpan bir özelliği olanına belki de rastlanamaz. Fidan gibi bir boy ve ince bir bel, onun güçlü olmaktan çok çevik olduğunu gösteriyordu. Daha çocukluğunda son derece düşünceli hali ve benzinin pek soluk oluşu, babasını onun yaşamayacağını ya da aileye bir yük olarak yaşayacağını düşünmeye yöneltmişti. Evde herkesin hor gördüğü bu çocuk, babasından da kardeşlerinden de nefret ediyordu. Pazar günleri kasabanın meydanında çocuklarla oynarken hep dayak yerdi. Güzel yüzünün genç kızlardan birkaçının hoşuna gitmeye başladığı henüz bir yıl olmamıştı. Zayıf bir yaratık olduğu için herkes tarafından hor görülen Julien, bir gün çınar ağaçlarını budattığı için belediye başkanına söz söylemeye cesaret eden ihtiyar alay cerrahına hayran olmuştu. Bu cerrah bazen Sorel babaya oğlunun fabrikada çalışmamasına karşılık gündeliğini verir, ona Latince ve tarih öğretirdi. Daha doğrusu 1786 İtalya savaşlarını anlatırdı çünkü onun tarih bilgisi bundan ibaretti. Ölürken Legion d'Honneur nişanını, kalan emekli aylıklarını ve 30-40 cilt kadar da kitabını ona bırakmıştı. İşte bu kitapların en değerlisi biraz önce dereye, belediye başkanı yüzünden akışı değiştirilen ve halkın malı olan dereye fırlamıştı. Eve girer girmez Julien, babasının güçlü elinin omuzuna yapıştığını hissetti. Titriyor çünkü birkaç tokadın daha inmesini bekliyordu. İhtiyar köylü onu bir yandan sanki bir çocuğun kurşun askerini evirip çevirdiği gibi çevirirken, bir yandan da sert sesiyle kulağının dibinde, "Soracaklarıma doğru cevap ver, yalan söyleme," diye bağırdı. Julien'in yaşla dolu iri siyah gözleri, ruhunu iyice okumak isteyen ihtiyar kerestecinin küçük, duman rengi ve acımasız gözleriyle karşılaştı. 5. Bölüm. Bir Pazarlık. Oyalayarak zaferi kazandı. Ennius. Dipnot. Şair Ennius, Fabius'un Anibal'le doğrudan doğruya savaşı kabul etmeyip, oyalama ve yıpratma politikası kullanarak yenmesinden Anal adlı eserinde bahseder. Seni gidi, burnu kitaptan kalkmaz seni. Söyle bakalım, Madame de Renal'i nereden tanıyorsun, onunla ne zaman görüştün? Bana yalan söylemeden cevap ver bakayım. Julien, onunla hiç konuşmadım. O bayanı kiliseden başka hiçbir yerde görmedim, diye cevap verdi. Ama yakında göreceksin, edepsiz herif ha? Julien asla, dedikten sonra yeniden dayak yemekten kendini kurtaracağını sandığı sinsi bir tavırla, bilirsiniz ki kilisede Allah'tan başka gözüm hiçbir şey görmez, diye ekledi. Kurnaz köylü, bunun altında bir şey var ama, dedikten sonra sustu ve bu melun iki yüzlünün ağzından laf almaya imkan yok, diye devam etti. Her neyse, artık senden kurtulacağım. Sen gittikten sonra da herhalde fabrikamdaki testere daha iyi işleyecek. Papazın mı yoksa başka birinin mi gözüne girdin ki sana bir yer buldular? Git bohçanı hazırla, seni Monsieur Renal'e götüreceğim. Onun çocuklarına öğretmenlik yapacaksın. Bu iş için bana ne verecekler? Seni besleyecekler, giydirecekler, yılda da 300 frank verecekler. Ben uşak olmak istemem. Hayvan, sana uşak olmaktan bahseden var mı ki? Hiç ben oğlumun uşaklık etmesini ister miyim? İyi ama onların evinde kiminle birlikte yemek yiyeceğim? Bu soru karşısında ihtiyar Sorel şaşırdı. Cevap verecek olursa herhangi bir ihtiyatsızlıkta bulunabileceğini hissetti. Julien'e karşı köpürdü, onu açgözlülükle suçlayarak küfürler savurdu ve diğer oğullarına gidip danışmak üzere yanından ayrıldı. Biraz sonra Julien onların baltalarına dayanmış olarak bu sorunu aralarında konuştuklarını gördü. Onlara bir hayli baktıktan ve bir şey sezemeyeceğini anladıktan sonra kendilerini gözetlediğini belli etmemek için fabrikanın öbür tarafında oturdu. Kaderini değiştirecek olan bu haber üzerinde iyice düşünmek istiyordu, fakat soğukkanlılıkla düşünemeyeceğini anladı. Hayalinde durmadan Monsieur de Renal'in evinde göreceği şeyleri canlandırıyordu. Kendi kendine, uşakla bir sofrada yemek yemektense bütün bunlardan vazgeçmek daha hayırlıdır, dedi. Babam beni zorla göndermek isteyecek ama ben ölürüm de gitmem. 15 frank 40 santim birikmiş param var, bu gece kaçarım. Kırlar arasından gidecek olursam jandarmaya filan da rastlamam ve 2 gün içinde Besançon'a varırım. Orada gönüllü asker olurum, olmazsa İsviçre'ye geçerim. Ama bu takdirde ilerlemek, yüksek mevkilere erişmek hayalleri suya düşecek. Hayatta insanı her istediğine eriştiren bir yol olan rahiplik gibi güzel bir mesleğe de veda etmek gerekecek. Uşaklarla yemek yemekten nefret etmek Julien için doğal bir şey değildi. Zira o, hayatta başarılı olabilmek için buna gelinceye dek daha nice güç işlere katlanmaya razıydı. Fakat bu nefret edişin kaynağı Rousseau'nun İtiraflar adlı eseriydi. Kibar insanların yaşadıkları alemi o, hep bu kitapta okuduklarına göre düşünürdü. Napolyon'un ordularına ait savaş bildirileriyle Memorial de Saint-Hélène onun kutsal kitabını tamamlıyordu. Bu 3 kitap için canını vermeye razıydı. Bunlardan başka herhangi bir kitaba inanmazdı. İhtiyar alay cerrahının dediği gibi Julien'e göre diğer kitapların hepsi mevki kapmak isteyen ikiyüzlülerin yazdıkları yalan dolu şeylerdi. Coşkun ruhlu Julien'in belleği de şaşılacak kadar kuvvetliydi. Oysa belleği çok güçlü olan kimseler çoğu zaman ahmaktırlar. Geleceğinin Papaz Şella'nın elinde olduğunu sezmiş ve onun gözüne girmek için İncil'in Latincesini baştan aşağı ezberlemişti. Dipnot, Stendhal'in bu kitabı bizzat ezberlemiş olduğunu Vie de Henri Brûlard adlı eserden öğreniyoruz. Cilt 1 sayfa 140. Monsieur de Maistre'in Papa adlı yapıtını da biliyor fakat bu kitapların her ikisine de pek o kadar inanmıyordu. Sanki sözleşmişler gibi Sorel'le oğlu o gün birbirleriyle konuşmaktan çekindiler. Akşama doğru Julien papazın evine din bilgisi dersi almaya gitti. Fakat babasına yapılan garip öneriden bahsetmeyi uygun görmedi. Belki de bu bir tuzaktır, unutmuş gibi görünmeli diyordu. Ertesi sabah erkenden Monsieur de Renal ihtiyar Sorel'i çağırttı. Kendisini bir iki saat beklettikten sonra nihayet gelen Sorel, daha kapıdan girer girmez özür dilemeye ve her özür dileyişte yerlere kadar eğilmeye başladı. Çeşitli karşı çıkışlardan sonra Sorel, nihayet oğlunun Monsieur de Renal ve karısıyla birlikte yemek yiyeceğini, konuk olduğu zamanlarda ise ona başka bir odada çocuklarla bir arada yemesi için sofra kurulacağını öğrendi. Belediye başkanının oğlunu yanına almayı gerçekten istediğini ve bu isteğini bir an önce gerçekleştirmek için acele ettiğini gördükçe daha fazla zorluk çıkaran, bununla beraber hala bu işe bir türlü akıl erdiremeyen Sorel, bir de Julien'in yatacağı odayı görmek istedi. Burası temiz döşenmiş büyük bir odaydı fakat üç çocuğun karyolalarını daha şimdiden oraya taşıyorlardı. Karyolaların taşındığını görünce ihtiyar köylünün aklı başına geldi. Bunun üzerine daha cesaretlenerek bir de oğluna verecekleri elbiseyi görmek istedi. Monsieur de Renal yazıhanesinin çekmecesini çekip içinden 100 frank aldı ve bu parayla oğlunuz gidip manifaturacı Monsieur Durand'dan bir kat siyah elbise alsın dedi. Aşırı saygılı davranışlarını birdenbire unutan köylü, ''Ya oğlumu sizin yanınızdan alacak olursam bu siyah elbiseyi geri almayacak mısınız?'' diye sordu. ''Hayır.'' Sorel ağır ağır konuşarak, ''Öyleyse anlaşmamız için bir tek şey kalıyor.'' dedi. ''Kaç para vereceksiniz?'' Fena halde kızan Monsieur de Renal, ''Nasıl?'' diye bağırdı. ''Dün bunu kararlaştırmıştık ya, 300 frank veriyorum. Bu da sanırım çok paradır, hatta belki de fazladır.'' İhtiyar Sorel daha ağır konuşarak, ''Dün bunu teklif ettiniz gerçi, inkar etmiyorum ama.'' dedikten sonra, ancak Franche-Comté eyaletinin köylülerini tanımayan kimseleri hayrete düşürecek olan üstün bir çaba harcayarak Monsieur de Renal'in gözlerinin içine baktı ve ''Daha çok veren var da.'' diye ekledi. Bu sözleri işitince belediye başkanının yüzü allak bullak oldu. Yine de kendisini topladı ve iki uzun saat süren ustaca, ulu orta hiçbir söz sarf edilmeyen bir konuşmadan sonra köylünün zekası zenginin zekasına üstün geldi. Zaten zenginin yaşamak için zekaya filan ihtiyacı yoktur ya. Julien'in atılacağı yeni hayatın bütün koşulları birer birer kararlaştırıldı. Belediye başkanı ona vereceği parayı yılda 400 franka çıkarmakla kalmadı, bundan başka maaşını her ayın birinde ödemek zorunda da kaldı. Pekala, pekala, her ayın birinde 35 frank vereceğim dedi.